İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. İstanbul'da bir kadın cinayeti daha işlendi. Sağlık çalışanları dün Kartal Onnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Ömür Erez için Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı. Sağlık emekçileri, sağlık kurumlarında güvenlik yok, can güvenliğimiz yok dedi.
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha işlendi. Kartal'da bulunan Onnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev başındayken ebe Ömür Erez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bugün Aile Sağlığı Merkezi önünde Türk Sağlık Sen ve İstanbul Sağlık Memurluğu Hemşire Ebe Derneği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sağlık çalışanları can güvenliğimiz yok, gelecek güvenliğimiz yok dedi.
Şahıs şurada duruyordu. Sonra ben yerimin yanına geçtim. Polis ara dedim. Polis gelsin dedim. Alsın bunu götürsün. Yok dedi. Olay büyümesin. Tartışma olmasın dedi. Sonra sen şöyle bir otur dedi. Oturmaya kalmadan. Şahıs içeri girdi. Dışarı çık dedi. Bir şey söyleyeceğim dedi. Yok dedi. Çalışıyorum çıkamam dedi. Sadece benden önce 25 dakika burada tartışmışlar. Münakaşa etmişler. Onunla haberim yok. Bir daha olayı silah çektiği gibi ateşlemeye başladı. En son kızı kovaladı. Direğin dibine yatırdı. Kafasına iki kere ateş etti. Böyle bir saçmalık, böyle bir kin, nefretle hayatımda ilk defa gördüm.
Dün burada Kartal Onnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire arkadaşımız Ömür Erez bir saldırgan tarafından canice katledildi. Dün bir kadın hemşire arkadaşımız öldürüldü. Dün hemşire arkadaşımız Aile Sağlığı Merkezi'nde görevinin başındayken öldürüldü. 20 suç kaydı olan bir katil tarafından, bir cani tarafından öldürüldü. Sağlıkta şiddeti tedbiri almayanlar, göz yumanlar, bu kurşun sadece ömrü değil, hepimize sıkıldı.
361 saldırganın uğradığı sağlık kurumlarında ne olmasını bekliyordu? Suçun hiçbir bedel ödemediği, vurup, kırıp, parçalayıp, ertesi gün muayeneye gelebildiği bir sistemde yaralının, tehdit edilenin, saldırıya uğrayanın mağdurun ve suçun olduğu ama asla suçlunun, failin olmadığı bir düzende ne olmasını bekliyordu. Bugün yaşanan bu vahşetten tüm çağrılarımıza, yardım çığlıklarımıza rağmen önlem almayan bütün yetkililer sorumludur.
Halk Ekmek Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Üsküdar Belediyesi'nin bir halk ekmek büfesine elektrik vermediğini ileri sürdü. Nama, işletmecimiz Güneydoğu Gazisi, gazimiz elektrik bulamadığı takdirde büfeyi kapatacağız dedi. İzleyelim.
Ekmek siyaseti demeyelim, bir ekmek davası ve ekmek mücadelesi var. Orada bir büfe işleticimiz, kendisi Güneydoğu Gazisi, 60'lı yaşlarda bir abimiz. Kendisi rahatsız, platin var ve soğukta titriyor orada. Büfesine elektriğin bağlanmasını talep ediyor. Bu büfelere ve benzeri yerlere elektriğin bağlanması ilçe belediyelerinin tamamen yetkisindedir. Üsküdar Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü elektrik idaresine sadece şöyle bir yazı yazacak. Şu adreste bulunan Halk Ekmek büfesine geçici olarak elektrik bağlanmasında hiçbir sakınca yoktur diye bir yazı yazması gerekiyor. Bu yazıyı verdiği takdirde elektriğini bağlar. Orada bir ısıtıcıyla sıcak bir ortamda vatandaşlarımıza sıcak ekmeği, sağlıklı ekmeği ucuza satmaya devam edecektir. Ama elektriği bağlanmadığı takdirde kendisinin beyanıdır. Ben artık dayanamıyorum, büfeyi bırakmak zorunda kalacağım diyor kendisi. Bugün de kendisini bir ziyaret edeceğiz.
Şunu sorabilir miyim?
Tabii buyurun.
Sabah
her şeyi sorabilirsiniz.
Hilmi Türkmen bir paylaşım oldu, bir haber oldu. Oranın işte kaldırımları sökülmüş Halk Ekmek büfesinin oradaki. Bu olay nedir peki? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya kaldırım sökülmesi, bu gibi çalışmalar yapılabilir. Bizim için o kaldırım çalışması bir sorun değil. Elektriğinin bağlanmaması sorundur. Yani o çalışma büfeyi engelleyici bir durum değildir. Geçer o kaldırım sökülür, bir daha yapılır. 10 gün, 5 gün orada diğer esnaflar gibi o da o soruna katlanır. O önemli değil. Orada önemli olan, bakın şu anda dışarıda titriyoruz değil mi? Biraz sonra içeri geçeceğiz. Ama o büfeci arkadaşımız orada donuyor. Soğuk. Kış. Çok üzülerek durumu maalesef belirtmek istiyorum, böyledir.
Medyascope yorumcusu, gazeteci, yazar Kemalcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar.
Şimdi uzun zamandır muhalefeti konuşuyoruz aslında. Erken seçim tartışmaları ile birlikte aslında zamanında da olsa Türkiye bir seçim atmosferine girmiş gibi görünüyor. Hep muhalefet liderlerinin bir arada vereceği fotoğrafı ne zaman göreceğiz diyorduk. Dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yemekte buluştu. Bir jenerik mi izledik o büyük fotoğraftan önce, ne dersiniz? Ve bu bir araya gelişin anlamı nedir sizce?
Ya şimdi kulislere yansıyan bir bilgi aslında bu birlikte yemeğin bir yatıştırma ve sorun yok görüntüsü yemeği olduğu yolunda. İddiaya göre işte bu ortak metni Davutoğlu'nun partisinden temsilci alınmadan televizyonda yapılmasına bir sistem yapmış Ahmet Davutoğlu. Bir tür onun gönlünü almak için yapılmış gibi kulisler de var. Yani zaten bu aslında muhalefet liderlerinin birlikte, tek tek, ikili pek çok fotoğraf verdiklerini biliyoruz. Hatta bu fotoğraf verme işlerini, bu ziyareti böyle bir bayram tebrikleri rutinine bile vardırdılar. Çok sayıda ikili görüşme cereyan ediyor. Heyetler birlikte yapıyorlar ama beklenen şey bu bir arada durmanın kuvvetli bir şey olduğundan daha fazla artık giderek seçmende. Sadece seçmende değil, aslında muhalefet çeşitli muhalefet aktörlerinin tamamında da biraz daha nitelik kazanması, biraz daha somutlaşması, daha bu sadece yan yana durmaktan değil, yan yana durmanın ürettiği sonuçları görme arzusunun daha öne çıktığını görüyoruz. Galiba bunun biraz fark edildiğini, fark edilmeyecek gibi değil çünkü bir yandan da, bunun fark edildiğini de düşünebiliriz. Ama galiba o neticeye varılan şeyin yeterince güçlü olup olmamasıyla ilgili bir tereddütten ya da bazı açılardan bunun erken olduğu düşünüldüğünden o beklenen, yani senin jenerik mi bu diye sorduğun şeyin beklenen gösterimi gerçekleşmiyor. Ama yani ben artık işin hem genel siyasi tabloyu etkilemek hem de seçmeni başka bir seçeneğe ikna etmek için biraz görüntüden, biçimden daha çok içeriye doğru kaydığı kanaatindeyim. Onun karşılanması, beklentisi ya da ihtiyacı daha belirli.
O zaman tam bu noktada şunu sormak isterim Kemalcan. Aslında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ne denir, başını çektiği muhalefet bir süredir diyor ki sorunlar için biraz sabredin. Geliyor gelmekte olan ilk seçimde biz geleceğiz. Biz sabredin. Biz ama iktidar gelince sorunlarınızı çözeceğiz ruh hali var. Team araştırma, toplumsal etki araştırmaları son anketinde de Aralık ortası, Ocak ortası anketi diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi oylarının 4,3 oranında yanılmıyorsam arttı Kasım ayına göre. Aslında bu artışın nedenine dair de ekonomide yaşananlar, son işte dövizin bir gecede mevduat hesabı meselesiyle işte biraz daha düşürülmesi, işte sizin tabirinizle sorunu yarat, sonra da sorunu çözmek için sahne al meselesi. Peki iktidar için hala geri dönüşü olmayan bir noktada olmadığını mı gösteriyor ve muhalefet için de tabii aslında bu seçimin çantada keklik olmadığını mı? O kararsız denilen, yani seçmen grubunun çok büyük olması ve bunun çoğunun, birçoğunun da iktidardan kopan ya da kopmaya hazır seçmen olduğunu düşünürsek o kararsızları hala ikna etme şansı var mı Erdoğan'ın? Muhalefet bu ruh haliyle bu işi istediği gibi sonuçlandırabilir mi?
Ya sorduğunun sorunun iki aşaması var. İki aşamasına şöyle cevap vereyim. Birincisi, bu iktidar açısından geriye döndürülebilir bir şey mi? Bence hayır. Çünkü iktidar açısından başlayan bu erime ve destek çözülmesi hadisesi sadece bu son konjonktüre bağlı değil, daha önceden başlamış. Sayısal verileri biraz geç gelmiş olsa da daha önceden başlamış bir süreç. Ve geri döndürülmesinin imkanları son derece sınırlı iktidar açısından. Bu küçük farklar işte tekrar böyle biraz toparlanıyor gibi görünse bile onların da bir köpük etkisi olduğunu daha önceki örneklerde de gördük. Dolayısıyla bunun cevabı hayır. Ama ikinci kısmının cevabı da hayır. Bu geri döndürülemez süreç iktidarın tamamen kontrolünden çıkmış ve artık böyle dolu dizgin gelmekte olanı getiren bir şey halinde artık koptu gidiyor mu? Açıkçası onun için de hayır diyoruz. Dolayısıyla yani çıkan resim, sayısal veriler bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Demek ki iktidar geriye çeviremiyor ama bu süreci hala yönetebiliyor ya da idare edebiliyor aslında. Bunu söyleyebiliriz. Yani evet diyeceğimiz şey bu erime süreci geri döndürülebilir bir şey gibi görünmüyor ama iktidar açısından bütün kontrolü kaybettiği ve teslim olduğu bir süreç olarak da işlemiyor. Yani bence fark buradan oluşuyor.
Bunun nedeni de aslında söylediğiniz muhalefetin neyi nasıl çözeceğini nin içeriğini henüz yeteri kadar doldurmamış olması mı? Bu kadar rahat yönetebiliyor olması iktidarın.
İki tarafı var. Bu çok kuvvetli bir seçenek. Çünkü siyasi tercih değişikliği ve de bundan yola çıkarak bir iktidar değişikliği sadece iktidara dönük memnuniyetsizlikten ibaret değil. Aynı zamanda gelecek seçeneğe ilişkin umudun ya da güvenin oluşmasıyla da ilgili. Yani hani gidenin gitmekte olanın anlaşılması ama gelmekte olanın belirmemesini yaratan durumda gelmekte olanın kendisini anlatmakla ilgili sıkıntıları belirleyici. Ama bu da sadece değil, bu gitmekte olanla ilgili tereddütler de, yani iktidarın yönetebildiği şey muhalefetin bir seçenek olmadığını göstermek yanında kendi varlığının ortadan kalkması durumunda ortaya çıkabilecek riskler konusunda da hala toplumun önemli bir kesimini alert edebiliyor. Onları tedirginliğe, endişeye sevk edebiliyor ve bundan bir tür mobilizasyon üretebiliyor. Bu süreci geriye çeviren bir şey olmasa bile bu idare etmesini sağlayan bir şey. İşte şimdi görüyoruz. Mesela bir yandan işte milliyetçilik üzerinden yürüyen, geçen haftalara damgasını vuran işte İBB incelemesinden tut da işte yeniden mecliste fezlekeler tartışmasına kadar yayılan bir tarafı var. Ama bir yandan da şimdi son işte Sezen Aksu hadisesi vesilesiyle gördüğümüz gibi dindarlık üzerinden kurulan başka bir gerilim yükseltme politikası da var. Bütün bunların aslında o kendi sürecini, kendi erime sürecini kontrol etmek açısından hala kullanabildiği argümanlar olarak devrede olduğunu görüyoruz. Yani iki tarafı da var aslında. Hem muhalefetin kendini anlatmakla ilgili sıkıntıları bu konuda etkili, hem de iktidarın yarattığı sorunlarla gitmesinin yaratacağı sorunlar arasındaki tartıyı hala iktidarın tarif ediyor olmasından kaynaklanan bir ikinci sorun da var. Yani muhalefetin çözmesi gereken iki önemli mesele olarak duruyor hala.
Kemalcan, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önce haberimizi izleyelim, ardından Serhat Güvenç'le konuşacağız.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov, Ukrayna üzerindeki artan gerilimi tartışmak üzere bugün İsviçre'de bir araya gelecek. Yapılacak görüşmenin iki ülke arasındaki Ukrayna gerilimini çözüme kavuşturması beklenmese de gerilimi azaltması umuluyor. Blinken dün Berlin'de Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile bir araya gelmiş ve bunlar karşılaştığımız zor sorunlar. Bunları çözmek hemen olmayacak. Bunları Cenevre'de çözmeyi kesinlikle beklemiyorum ancak karşılıklı anlayışımızı ilerletebiliriz demişti. Öte yandan Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime arabulucu olma yolunda ilerliyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamalarında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi doğru bulmadıklarının altını çizdi ve temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek dedi. Rusya'nın ve Ukrayna'nın iki ülke arasındaki gerilimin azaltılmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne sıcak baktığı kaydedildi. Reuters haber ajansına konuşan Türk diplomatik kaynaklar, iki ülkenin de bu fikre sıcak baktığını ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kaynaklardan biri hem Rusya hem de Ukrayna Türkiye'nin arabuluculuğuna sıcak bakıyor dedi. Erdoğan'ın da Şubat ayının başında Ukrayna'ya bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor.
Güne Bakış'ta konuğu, Medyascope yorumcusu, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam Ukrayna krizi gündemde, Blinken ve Lavrov'un görüşmesi bitti. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları Cenevre'de görüşmeye başlamıştı. O görüşme bitti. Ortak bir açıklama yapılmadı. Lavrov dedi ki aslında biraz da Biden'ın o Rusya Ukrayna'yı işgal edebilir çıkışına yanıt olarak düşünecek olursak Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir niyetimiz yok. Hiçbir zaman da bunu söylemedik dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğumuz talepler var. Onlara yazılı cevap bekliyoruz dedi. Ne dersiniz krize dair bu görüşme çıkan sonuç Biden'ın sözlerini de dikkate aldığımızda ilk değerlendirmenizi alayım.
Şimdi zaten iki tarafta bu görüşmeden böyle o kör düğümü çözücü bir hamle beklemiyordu. Yani böyle bir sonuç beklemiyordu. İki tarafın da beklentileri bu anlamda çok yüksek değildi. Hani ortak açıklama yapmamış olmaları da anlaşılır. Çünkü taraflar arasındaki görüş farklılıkları çok derin ve halen o şekilde devam ediyor. Ama Biden'ın açıklamaları, özellikle Washington'dan gelen açıklamalar ve Washington'ın yürüttüğü diplomasi aslında Rusya'nın ya da Putin'in veya Kremlin'in nasıl tanımlarsanız bu krizi tırmandırarak elde etmeyi umduğu şeylerin bir bölümünü sanıyorum kolay elde edemeyeceğini fark etmesi oldu. Yani Lavrov dün de galiba Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı bizim Ukrayna'yı işgal etmeye gibi bir niyetimiz yok demişti. Lavrov da bunu teyit etti. Zaten işgalden çok sınırlı bir askeri müdahale beklendiği konuşuluyor. En azından hani Ukrayna'daki muhataplarımıza bu soruyu yönelttiğimizde böyle büyük çaplı bir işgal hareketinin mümkün gözükmediğini ama ya Putin'in ya geri adım atacağını ya da sınırlı bir askeri müdahaleyle yetinebileceğini söylüyor. Şimdi bir de öte yandan yine hani Rusya'dan aldığımız izlenimler o ki kamuoyunda, Rus kamuoyunda çok heyecan yaratan bir konu değil. Yani Ukrayna krizi diye tartışıyoruz biz ama bu krizin Rusya kamuoyunda bir karşılığı olmadığına dair haberler geliyor. Yani ben bu konu bunları bulunduğum yerden teyit edecek durumda değilim. Bu beni şaşırtmaz. Bizim ülkemizde olduğu gibi insanların temel derdi ortada aslında geçim sıkıntısı, ekonomik kaygılar. Dolayısıyla Putin kendi çevresinde kamuoyunun kenetlenmesini hedeflediyse bunu pek başarmışa benzemiyor. Fakat çıtayı o kadar yükseğe koydu ki buradan hiçbir şey elde etmeden de krizi ya da gerilimi düşüremez. Dolayısıyla bir şeyler elde etmesi lazım. Şimdi bu elde edeceği şeyler Amerika ile yürüteceği müzakerelerin sonucuna bağlı. Yani eve başarı öyküsü olarak satabileceği bir şey gerekiyor. Çünkü 100 bin askeri yığdı Ukrayna sınırına. Bu büyük bir hareket. Öte yandan biz Ukrayna krizi diye tartışıyoruz ama Bana sanki yaşadığımız şey ya da gözümüzün önünde cereyan eden şey Ukrayna krizi değil, Avrupa güvenliği krizi aslında. Yani Ukrayna üzerinden Putin Avrupa güvenliğini Rusya'nın çıkarına yeniden tanımlama peşinde. Ve bu konuyu da Washington'la teke tek halletmek gibi bir hedefle yola çıktı. Fakat Amerikan yönetimi ısrarla Avrupalıları sürece dahil ediyor. Galiba yarın Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa toplanacaklar. Dışişleri bakanları toplanacaklar krizi tartışmak için. Dolayısıyla Avrupa'yı devre dışı bırakarak Avrupa güvenliğini Amerika'yla yeniden tanımlama ya da Amerika'nın ne diyelim Amerika tarafından Rus çıkarlarına uygun biçimde kabullenilecek yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi tasarısı şu an için hayata geçebilecek gözükmüyor. Putin krizden hani bunu da bekliyorsa bu an yani Avrupalıları devre dışı bırakmak tamamen yalıtıp Amerika ile Avrupa üzerinde söz sahibi Rusya'nın olduğunu göstermekse bu konuda da çok başarılı olmuş gibi durmuyor. Ama o kadar askeri gücü yağarsanız bir ülkenin sınırına bu tabii bir tehdittir. Bu size ister istemez müzakere masasında bir koz olarak kullanabileceğiniz bir enstrümandır. Bu kadar Rus askeri birliği, silahı, teçhizatı Ukrayna sınırına yığılı vaziyette kaldığı sürece bu hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın ve Amerika'nın tepesinde bir demokrasi kılıcı. Dolayısıyla kriz diye tanımladığımız süreci bu askerlerin büyük bölümü çekilmeden bittiğini söyleyemeyiz.
Hocam konuyla ilgili hafta sonu yazılarındaki geçtiğimiz haftaki yazınız çok güzeldi. İzleyicilerime de yani haddim olmayarak tabii buradan tavsiye ediyorum. Özellikle Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği açısından güvenlik meselesinin son zamanlarda hangi noktadan nereye geldiğine dair gerçekten kafaları böyle açan bir yazıydı. Elinize sağlık tekrar. Hocam şimdi Türkiye'nin arabuluculuğu meselesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki temennimiz Putin ve Zelenski'yi yüz yüze görüştürmek dedi. Reuters'ta yer alan bir habere göre ise tarafların buna sıcak baktığı yönünde. Ne kadar gerçekçi sizce?
Yani niye olmasın? Putin bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iş yapmayı tercih ettiğini, başkalarıyla ya da başka kanallarla iş yapmaya tercih ettiğini yaptıklarıyla, hareketleriyle ortaya koydu. Şimdi bu hani kolay kolay arkası dolu olmadan kolay kolay salınabilecek bir balon değil doğrusunu isterseniz. En azından ben onu öyle görüyorum. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Türkiye iki tarafla da konuşabiliyor. İki tarafla da iyi ilişkileri var. Ve eğer bu hakikaten buluşma gerçekleşirse bu Rusya tarafının krizi müzakerelerle, diplomasiyle yani silaha başvurmaksızın halletme niyetinde olduğunun bir başka göstergesi olacaktır. Yani Türkiye'ye bu anlamda böyle bir mesaj taşıma ya da kolaylaştırıcılık rolü düşerse hani bu Türkiye açısından bölge güvenliğini güvenliğinde oynadığı önemli rolün teyidi olur. Ama bunu bekleyip görmemiz gerekiyor. Çünkü bir yandan da işte Avrupalılar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile buluşacaklar. Zelenski ve Putin hani buluşmak, görüşmek için Türkiye'nin aracılığına ihtiyaç duyarlar mı onu bilmiyorum ama belki bu kriz çözümlenirken Türkiye'nin biraz dünya kamuoyunda elde etmesine, itibar kazanmasına katkısı olabilir. En azından böyle bir krizin yatıştırılması bağlamında. Yani şimdi Reuters'a atfen söylüyorsunuz. Dolayısıyla onlar muhtemelen bir güvenilir bir kaynağa dayandırıyordur. Benim elimde bunu teyit edecek henüz veriler yok. Ama Ukraynalılar da yani bu krizden kazasız belasız çıkabilmek için muhtemelen her türlü imkanı da sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Çünkü biliyorlar hani Rus askeri gücü devreye girdiğinde tek başlarınalar. Kimse olmayacak yanında. Dolayısıyla bu seçeneğe varmadan denenebilecek, kullanılabilecek bütün opsiyonları tüketmek istiyorlar.
Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
Koronavirüs salgınıyla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 71.843 oldu. 166 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 140 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 343 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyonu aşmış durumda. Salgın verileriyle bülteni sonlandırıyoruz. İyi hafta sonları.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.